Tekrar.
Dolayısıyla adımız ve
yemeğimiz için. Yemek.
Hayatın sesleri. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan sunduğumuz Hayatın Sesleri başladı. Programımıza hoş geldiniz sevgili dinleyicilerimiz. Program yapımcılarınız Gülşen Ayvaz, Didem Östaşbaşı ve Şule Çankaya. Kumanda masasında Recep Özdem ve mikrofonda ben Nilgün Doruk. Bugün de 15.55'e dek sizlerle birlikteyiz sevgili dinleyicilerimiz. Sizleri de bekliyoruz programımıza. Her zaman olduğu gibi 0090-312-463-3419 ve 463-3421 numaralı telefonlardan ulaşabilirsiniz bizlere. hayatinsesleri@trt.net.tr elektronik posta adresimiz. Yine Hayatın Sesleri Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarımızın da adı aynı zamanda. Ve Türkiye'nin Sesi Radyosu, Memleketim FM ortak yayınındaki Hayatın Sesleri'nde şimdi ilk müziğimize kulak veriyoruz. Sonra sohbetimiz başlayacak.
Gözümde yaş yine.
Türkiye'de saatlerimiz 15.09'u gösteriyor sevgili dinleyicilerimiz. Hayatın Sesleri devam ediyor TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarında. Evet, son günlerde çok tartışılan bir konudan söz edeceğiz. Ekmekle ilgili tartışmalar var biliyorsunuz. Hepimizin zihninde soru işaretlerine de yol açıyor bu tartışmalar. Ekmek zararlı mı, yararlı mı, neden yemeliyiz, neden yememeliyiz konuşacağız. Konuğumuz diyetisyen sevgili Özge Kelebek bizlerle birlikte. Merhabalar, hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk.
Evet, zararlı mı, zararsız mı, yararlı mı bilemiyorum ama hem bedenimizi hem ruhumuzu besleyen temel bir gıda galiba, değil mi?
Kesinlikle. Aslında Türk halkının beslenme şeklinin temelini oluşturuyor. Bu hem buğday ve buğday ürünleri. Bunun başına da zaten ekmek geliyor. Bizim temelde soframızdan eksik olmaz. Sabah, öğle, akşam yemeklerinin vazgeçilmesi. Hiçbir şey olmasa hep şey derler, bir kuru soğan, bir ekmek yiyelim de doyalım derler aslında. O yüzden aslında bizim beslenme şeklimizin temelini oluşturuyor.
Hı hı. Ama tabii son zamanlardaki çıkan tartışmalar da soru işaretlerini getiriyor beraberinde. Ama yararlı, zararlı diyemeyiz ekmek için, değil mi? Zararı ne zamandan sonra başlıyor ya da?
O zaman ilk önce hem yararların hem zararlarından bahsedelim. Ekmek aslında yararlı. Yararları şunlar. Aslında hep tokluk sağlayıcı olarak kullanıyoruz ekmeği. Evet, aslında mide kapasitesini dolduruyor. Mide kapasitesini küçültüyor biz yemek yerken. Daha az bir şeyler yememizi sağlıyor. Böylelikle aslında kilo vermeye de hafiften yardımcı oluyor. Daha da az yağ almamızı sağlıyor. Aynı zamanda ekmek midenin boşalma hızını da yavaşlatıyor. Midenin boşalma hızını da yavaşlattığı için bir sonraki öğüne tok giriyoruz. Böylelikle bir sonraki öğünde daha az yememizi sağlıyor.
Yine halbuki şu da söylenir. Çok hamur işi yediğinde daha çok acıktığını, vücudun daha çok onu istediği söylenir. Demek ki bu da geçerli değil. Doğruluk payı yok.
Aslında bu ekmekten kaynaklanıyor. Çünkü ekmeğin kendine özel mayası ve ekmeğin lif içeriği tokluğu arttırıyor.
Hı hı.
Hem kan şekerini dengeliyor, kan şekerini dengelediği için de aslında tokluğu arttırıyor. Yani tok hissetmenize neden oluyor açıkçası.
Yani iştah kontrolümüzü sağlıyor.
İştah kontrolümüzü evet kesinlikle sağlıyor. Lif içeriğinden kaynaklı yine. Yine maya içeriğinden kaynaklı bağırsak hareketlerini düzenliyor ve bağırsaklarda iyi bakteriler var, probiyotik bakteriler var. Bunların çoğalmasını sağlıyor ve aynı zamanda da İyi bakterileri çoğaltırken bağışıklık sistemini de güçlendirmiş oluyor. Çünkü bağırsaklar en büyük bağışıklık organı vücudun. Yine bağırsaklarda lif içeriğinden kaynaklı fazla kolesterolün bağlanıp atılmasını sağlıyor. Aynı zamanda iyi de bir yağ atıcı aslında vücuttan. Ve böylelikle yine hem kolesterolü düşürüyor hem de zayıflamaya da yardımcı oluyor.
Hı hı. Ama bunun ne kadarı? Ne kadar ekmek yemeliyiz
ki
günde?
Tabii ki porsiyon çok önemli zaten. Hani her şeyde porsiyon çok önemli. O yüzden günde tabii kişinin alması gereken kalori miktarına göre değişmekle beraber günde en fazla 6, en az 3 dilim ya da 2 dilim ekmek yenebilir. Genelde akşam ve öğlen yemeklerinde ekmek atlanabiliyor. Onun yerine çorba, makarna, pilav da tercih edilebiliyor.
Ama kahvaltı da atlanamıyor.
Evet, çünkü tokluğu da sağlıyor ki kahvaltı atlanmaması gerekiyor aynı zamanda. Çünkü kahvaltıda bütün gece uyurken bizim karbonhidrat depolarımız da boşalıyor. Çünkü vücut enerji harcıyor aynı zamanda uyurken. Ve karbonhidrat depolarını vücudun doldurması gerekiyor. Bunun da en iyi ve en temel kaynağı aslında ekmek oluyor. Hı-hı. Sabah kahvaltısında.
Evet, peki zararları nedir?
O zararları aslında
ne söyleyebiliriz?
Çok yoğun lif içeriğinden kaynaklı buğdayda bulunan oxalat denen bir madde var. Bu oxalat denen madde bağırsaklarda bazı vitamin ve minerallerin emilimlerini bozuyor.
Hı hı.
Fazla lifli ekmekler, fazla kepekli, çavdarlı ekmekler, özellikle demir emilimi bozulması ya da magnezyum, kalsiyum emilimi ya da çinko emilimi bozulmasına neden olabiliyor. Bu da vücutta bazı sorunlara neden oluyor. Çünkü bu tarz mineraller vücudun aslında temel çalışmasını sağlayan temel mineraller. Bazen kas kramplarına durup dururken neden olabilir bu tarz durumlar. Ya da demir eksikliği, anemisi dediğimiz kansızlığa neden olur. O yüzden ekmeği de tüketirken sürekli lifli lifli ekmekler değil de araya 1-2 beyaz ekmek eklemekte fayda var. Aslında haftanın 5 günü kişi lifli ekmek yiyorsa haftanın 2 günü beyaz ekmek yiyebilir diyoruz.
O zaman diyetlerde hani genellikle işte kepekler ya da tam tahıllı, çünkü çeşitleri çok fazla,
evet,
tercih edilir. Demek ki çok da fazla onlardan yemeyecekler. Araya bir beyaz ekmek de serpiştirecekler.
Evet, eğer ekmek ekmek tüketiliyorsa yoğunlukla serpiştirilmekte faydası var. Aynı zamanda sodyum içeriği de yüksek olabiliyor. Ekmek mayalanırken tuz kullanılabiliyor. O da tansiyonu artırabiliyor. Hem lifli ekmeklerde de aynı şekilde sodyum içeriği biraz yüksek oluyor. O yüzden de tansiyon hastalarının buna dikkat etmesi gerekiyor. Özellikle ekmek tüketiyorlarsa tansiyon hastaları tuzsuz ekmek, onlar için özel olarak üretilmiş tuzsuz ekmek de yemeleri gerekiyor.
Gerekiyor. Peki kalorisi nedir ki ekmeğin?
Ekmeğin aslında kalorisi her çeşidinde aynı. Lifli ekmeklerde de aynı, beyaz ekmekte de aynı. 25 gram 69 kalori.
Yani kaç dilim? Dilim olarak hesaplayabilir miyiz?
Dilim olarak aslında herkesin kendi avuç ayası kadar diyebiliriz. Hı. Ayasının büyüklüğü kadar, avuç ayası kadar. O 25 gram civarında
oluyor. Kızarmış ekmekte bu oran düşmüyor galiba.
Hayır,
değil mi?
Düşmüyor.
Sadece maalesef hani öyle bir şey vardır. Nasıl olsa kızarmış canım, 3 dilim yiyebilirim ya da 4 dilim yiyebilirim.
Sindirim kolaylığı oluyor. Mideyi Hı-hı. rahatlatıyor. Mide asit salgısını yavaşlatıyor. O yüzden kızarmış ekmek aslında tokluğu da biraz uzatabilir.
Evet. Şimdi diyetten söz ettik. Ekmeğin çeşitlerinden de söz ettik genelde. Hı-hı. Hani kepekli ve tam tahıllılar tercih edilir diyetlerde diye. Bir kere ekmeksiz diyet olmaz.
Ekmeksiz diyet olmaz, evet.
Diyelim.
Uzun tokluk sağlanmak isteniyorsa, ki diyetlerin aslında temelinde hep tokluğu arttırmak ve böylelikle bir sonraki öğünde daha az yemeği sağlamak olduğu için, özellikle akşam öğünde yemeği daha az yemeği sağlamak olduğu için ekmeksiz diyet olmaz. Evet.
Peki zayıflarken hangi ekmeği yemek gerekir ki?
Yani aslında temel kuralı sağlamak gerekir. Evet, lifli ekmekleri yemek gerekir. Çünkü dediğimiz gibi hem kan şekeri dengesini çok net şekilde sağlıyor, hem tokluğu uzatıyor, hem de özellikle bağırsaklardan yağın, kolesterolün bağlanıp atılmasını sağlıyor. O yüzden lifli ekmekler, tam buğday ekmeği, çavdar ekmeği gibi ekmekler tercih edilebilir. Ama dediğim gibi mineral problemine neden olabileceği için de dediğim kuralı 5 gün lifli ise 2 gün beyaz ekmek kuralı aynı miktarda uygulanabilir.
Evet. Ama her ne olursa olsun öğüne ekmekle başlamak önemli diyorsunuz.
Özellikle sabah öğününe ekmekle başlamak önemli. Eğer akşam öğününde yemeği tercih etmiyorlarsa, eğer kişinin diyetine de uygunsa tercih etmeyebilirler. Ama sabah muhakkak 1-2 dilim ekmek yenebilir.
Evet. Ekmek de her şeyde olduğu gibi ölçüyle. Tabii
ölçülü. Her şeyin porsiyonu çok önemli. Evet.
Gerekiyor. Porsiyon önemli. Peki şimdi bağışıklık sistemimizi güçlendiren gıdalar var. Ekmek de bunların arasında yer alır mı acaba?
Evet, aslında yer alır. Çünkü mayadan kaynaklı probiyotik bakterileri artırıyor bağırsaklarda. Probiyotik bakteriler de, bağırsaklar vücudun en büyük aslında bağışıklık sistemi organı olduğu için, ne kadar bağırsak sistemimiz düzenli çalışırsa bağışıklığımız o kadar yükseliyor. Hı hı. O yüzden ekmek de bunlardan bir tanesi diyebiliriz. Son dönemde daha da fazla bağışıklık sistemi hastalıkları ortaya çıkmaya başladı, grip gibi. O yüzden aynı zamanda da tabii ki bunlara ek olarak da günlük almamız gereken C vitaminini de ihmal etmememiz lazım.
Peki neler önerirsiniz o bağışıklık sistemini güçlü tutmak için?
Öncelikle güne aslında birazcık da ılık limonlu suyla başlanması çok güzel olur. Hem güne sindirim sisteminizi hızlandırır ve güne hazırlar. Hem de evet, limonla beraber C vitaminiyle güne başlamış olursunuz. Kahvaltılarınızda özellikle yeşillikleri, son dönemdeki işte maydanoz, marul gibi yeşillikleri limonlu tüketmenizle aynı zamanda günlük C vitamini ihtiyacınızı arttırır. Biz
kahvaltıya
olarak
ya da girdi zaten o yeşillikler, bol limonlu yeşillikler mutlaka tüketiliyor.
Oluyor.
Özellikle diyet yapanlar daha çok tüketiyorlar herhalde.
Tabii ki diyet listelerinde de yine vazgeçilmez tokluğu arttırdığı için. Bizim çok adetimiz değil aslında ama kahvaltıda meyve yemek, ama kahvaltıda son dönemde bağışıklık güçlendirici meyveler yenebilir ki şu son zamanlarda en temelinde hem portakal hem de cennet ya da Trabzon hurması adıyla bilinen hurma da giriyor.
Ama meyveleri genelde yemekten sonra değil de ya öncesinde ya da 20 dakika sonra yiyin derler.
Aslında kahvaltının,
kilo yaparmış öyle olmazsa,
kahvaltının içinde yemeniz iyi olabilir. Yani kahvaltının içinde, kahvaltıyla beraber yemeniz iyi olabilir. Hemen sonrasında tabii ki normalde kahvaltıda ekmekle yediğiniz için kan şekeri seviyeniz birazcık yükselecek. Ardından hemen sonra yine şeker seviyesi yüksek bir yiyecek, yani meyve gibi şeker seviyesi yüksek bir yiyecek yerseniz kan şekeriniz bu sefer daha da yükselecek ve karın çevrenizde bu şeker depo olarak birikecek. Ama karın çevresinde maalesef şekeri depo olarak, şeker olarak değil de yağ olarak depolayabiliyor vücut. O yüzden de problem yaratabilecek. Eğer meyveyi kahvaltı sonrasında yiyecekseniz ortalama 1,5 saat sonra yemenizde fayda var, yani ara öğün olarak. Ama yeşillik yapamadınız ya da yıkayamadınız o sırada ve C vitamini ile ilgili herhangi bir şey alamadınız. Kahvaltıda yarım portakal ya da yarım Trabzon hurması yiyebilirsiniz kahvaltıyla beraber. Hem yumurtada yiyorsanız demirin emilimini de arttıracak C vitamini bununla beraber. Çok daha faydalı olacak hem de bağışıklığımızı güçlendirmiş olacak.
Ne güzel. Tamam, kahvaltıyı böyle hallettik. Öğle ve akşam yemeklerinde takviye olarak almamız gerekenler var mı bağışıklık sistemimizi güçlendirmek adına?
Ya aslında kış mevsimi de olduğu için prebiyotik içeriği olan yani bağırsaktaki iyi bakterileri besleyecek muhakkak kuru baklagil ekleyebiliriz. Hatta ekmek yerine akşam yemeklerinde ekmek yerine yeşil mercimek ekleyebilirsiniz. Haşlanmış yeşil mercimek ekleyebilirsiniz. Böylelikle de bağırsaklardaki bakterileri de arttırmış oluruz. Hem eklediğiniz kuru baklagillerin içerisine birazcık da limon sıkarak da aslında onların lezzetlerini de arttırırız. Hem de sindirimlerini de kolaylaştırırız. Öğlen yemeklerine özellikle çorba ekleyerek hem günü daha sıcak geçirmeye sağlayabilirsiniz. Hem yine de tokluğu da arttırmış olabilirsiniz. Hem de çorbanızın içerisinde aslında hep limon diyorum ama aslında gün içerisinde limonu çok da ihmal etmemek gerekiyor. Muhakkak ya içeceklerimizin içerisinde ya da çorbalarımızın içerisinde ekleyerek hem C vitamini alıyoruz. Hem de tansiyonumuzu dengeliyoruz. Hem de hem vücudumuzu da dengelediğimiz için de çok daha rahat hem kilo veriyoruz hem bağışıklığımızı güçlendiriyoruz.
Limon, evet. Demek ki bu anlamda bir gün de aslında başlı başına limonun faydalarını konuşabiliriz herhalde değil mi? Peki günde kaç tane örneğin işte çaylarına sıkıp sularına sıkıp kahvaltıdan önce limonlu suyla başlıyorlar güne? Onun da çok fazlasının zararı var kesinlikle mıdır acaba? Ne kadar tüketilmeli günde limon?
Kesinlikle aslında onun da fazlasının zararı var. Çünkü limon çok yüksek oranda potasyum içerdiği için de iyi de bir tansiyon düşürücü etkiye sahip. Eğer kişinin hipotansiyonu yani düşük tansiyon gibi bir problemi varsa limonu çok dikkatli kullanmalı. Çünkü gün içerisinde aniden bir tansiyon düşüklüğü yaşayabilir ya da bununla ilgili herhangi bir bayılma durumu olabilir. O yüzden 1-2 damla civarında kullanmanızı istiyoruz. Sabah içeceğiniz suya en fazla 3 damlaya kadar, yine içeceğiniz çorbaya 2-3 damla kadar ekleyin istiyoruz. Günde ortalama yarım limon tüketilebilir.
Çok da fazla değil
çok
yani.
Çok da fazla değil, evet.
Evet. Şimdi tabii ekmekten geldik bağışıklık sistemimizi evet güçlendiren gıdalara. Ekmekle ilgili son olarak dinleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Kış aylarda ekmek tüketimi biraz daha artıyor galiba, değil mi?
Biraz daha artıyor çünkü gün uzadığı için aslında kişiler gece daha fazla tokluk hissetmek için çünkü gece birazcık daha fazla uzun ve gecede bir şeyler atıştırılmak istenmiyor. Gün içerisinde daha çok tokluk için daha çok ekmeğe yöneliniyor. Ekmekten korkmamaları lazım. Sadece doğru porsiyonda doğru ekmeği tercih ederek hem sağlıklı olabilirler hem de sağlıklı kilo verebilirler.
Güne ekmekle başlamak yine önemli kesinlikle dedik. Ama işte akşamları belli bir saatten sonra yemek yememek konusunda neler söyleyeceksiniz dinleyicilerimize? Yani özellikle ekmek ve hamur işi tüketmeyi. Çünkü biz yemekten sonra birine çaya kahveye gittiğimizde o hiç mutlaka yanında bir şey verilir. Boş ikram edilmez. O da mutlaka hamur işidir zaten. Onların tüketimi konusunda neler söyleyeceksiniz?
Aslında ikramlar çok geri çevrilmez. Ayıp olur diye düşünülür. Bir sonraki gün belki telafi edilebilir ama ikram geri çevrilecekse ikramı yapan kişinin de en azından yine tokluğu artırıcı yine baklagil tarzında olanlardan yani leblebi kullanılabilir ya da badem kullanılabilir. Bunları tüketmeleri gerekebilir ama geceleri özellikle kişinin yatma saatine bağlı olarak değişir bir şey tüketip tüketmemesi. Gece 1'de 2'de kişi yatıyorsa, geç saatte yatıyorsa tabii ki aç yatacak. Kimse de aç yatmak istemez genelde. Bir şeyler atıştırmak ister. Muhakkak akşam yemeğinden sonra bir ara öğün yapılacaksa yoğurtlu bir ara öğün yapılması çok çok daha iyi olur. Hem midede tokluğu arttırır hem de aslında gece boyunca birazcık da olsa yağ yakımını hızlandırır. Yine süt de aynı şekilde light süt ya da light yoğurt ya da yağsız süt ya da yağsız yoğurtla bunu sağlayabilirler. Yine yarım meyve ya da bir meyve.
Uykuyu düzenlemede de faydası kesinlikle olabilir belki değil mi?
Kesinlikle aslında geç yatmayı da engelleyebilir ama tek dikkat edilmesi gereken şey yatmadan 2 saat önceye kadar tüketilmeli bu. Çünkü mideden boşalma süresi var ve midenizin rahatsız olmaması gerekiyor. Çünkü gece reflü atağı tarzında bir durumla da karşılaşabilirsiniz. O yüzden yatmadan 2 saat öncesine kadar yeme olayının bitirilmesi gerekiyor.
Hı hı. Şimdi artık geceler uzun, yemekten sonraki oturmalarda atıştırmalıklar, kuru yemişler var tabii ki. Evet. Gerçi bunların faydaları da var. Özellikle ceviz, kayısı değil mi? Bunlar bağışıklık sistemini güçlendiren türden.
Evet, omega 3 içeriyorlar özellikle.
Ama ne kadar, nasıl tüketilmeli, hangilerinden tüketilmeli acaba?
Son dönemde zaten hani ülkemizde de ceviz bol, ceviz yenebiliyor. Cevizde 3 taneyi, yani 3 adet cevize, o da 6 yarım parça ceviz oluyor, geçmemek lazım. Ama cevizi gün içerisinde tüketirsek çok daha iyi olur. Çünkü çok iyi bir yağ kaynağı. Omega 3 içeriyor, bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Yağ kaynaklarını daha çok akşama değil de gündüze almakta fayda var. Eğer herhangi bir yağ kaynağı tarzında bir kuru yemiş tüketilecekse bu badem olabilir. Çünkü bademin dış kabuğu da tam olarak ayrılmadığı için lif içeriği de yüksek oluyor.
Ama o da çiğ.
Evet, çiğ tüketmekte fayda var. Yani çiğ ceviz bulamayabiliriz son dönemde. Hepsi kurumuş olabilir ama çiğ badem bulursanız mutlaka akşam yemeğinden sonra tüketecekseniz de 10 ila 12 adeti geçmeyin diyoruz.
Şimdi o zaman ya 6 ceviz ya 10-12 badem mi, yoksa işte...
Evet, birbirlerinin eşitlikleri.
Eşitlikleri. Hı-hı. Yoksa canım ne olacak, daha işte 3 tane ceviz yedim, 10 tane de badem hakkım var, 8 tane de fındık yiyebilirim gibi değil.
Evet, aynen öyle yani.
Denge, onlar ölçü, her şeyde olduğu gibi. Kesinlikle. Yine burada da çok önemli. Peki ekmek olarak, ekmekle ilgili olarak dinleyicilerimize son olarak neler söylemek istersiniz?
Ekmek bizim temel tüketim kaynağımız. O yüzden ekmekten çekinmemeleri gerekiyor. Eğer gün içerisinde muhakkak tüketmeleri gerekiyorsa, ki bence muhakkak tüketsinler. Hem tokluğu arttırıyor dediğim gibi, hem de vücuda yararı var. Muhakkak lifli ekmekleri tercih etsinler tabii ki. Ama mineral bozukluğu olmaması içerisinde 5 gün lifli tüketiyorlarsa 2 günde beyaz ekmek tüketebilirler. Ekmekten kesinlikle korkmasınlar. Sabah kahvaltısında güne ekmekle başlasınlar ama porsiyon kontrolünde elden bırakmasınlar. Ekmek çok iyi bir şey diye de bir ekmeği bir günde yemesinler.
Evet, ekmek aslında düşündüğümüz gibi değil. Kilo aldırmaz, hatta ölçülü ve düzenli düzgün yenildiğinde verdirebilir bile.
Evet, değil mi? Kesinlikle.
Çok teşekkür ediyoruz bilgilerinizi bizlerle paylaştığınız için, program konuğumuz olduğunuz için. Sağ olun, var olun. Yine birlikte olacağız ilerleyen günlerde. Sevgili dinleyicilerimiz, diyetisyen sevgili Özge Kelebek de konuğumuz. Kendisine teşekkür ediyoruz ve Hayatın Sesleri'nde yeniden müziğe dönüyoruz.
Eski aşklarımı çıkardım dün dolaptan, tozlarını alayım dedim. Bir sürü eksiklik, bir sürü talan, hepsinden bir şans daha istedim. Eski aşklarımı çıkardım dün dolaptan, tozlarını alayım dedim. Bir sürü eksiklik, bir sürü talan, hepsinden bir şans daha istedim. Sonra bırak dedim kendi kendime, kalsınlar eksik güzellikleriyle. Bazı şeyler yaşanmamalı, kalmalı öylece. Tozlarını alıp yerleştirdim yerlerine. Dedim ne kadar güzelsiniz, bunca danıklığa rağmen yerli yerinde hepiniz. Dedim ne kadar güzelsiniz, güzelsiniz. Yıllar geçmiş ama hiç değişmemişsiniz. Masum, sessiz, istekli, cesaret. hareketsiz. Eski aşklar, eski yollar, eski yolculuklar. Karışıp doğmuş yeni bir aşkta. Eski aşklar, eski ıskalar, eski pişmanlıklar. Filizlenmiş yabani bir aşkta. Dedim ne kadar güzelsiniz. Bunca dağınıklığa rağmen yerli yerinde hepiniz. Dedim ne kadar güzelsiniz, güzelsiniz. Yıllar geçmiş ama hiç değişmemişsiniz. Cesaretsiz.
15.31 Türkiye'de saatlerimiz. Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından canlı olarak sunduğumuz Hayatın Sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Türkiye'nin çeşitli illerinden aşçılar Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen 2016 Uluslararası Bakliyat Yılı dolayısıyla yaptıkları 120 çeşit yemek ve tatlıyla Mersin'de bir sergi açtı sevgili dinleyicilerimiz. Şimdi Mersin Ticaret Borsası ile tüm Aşçılar ve Pastacılar Konfederasyonu işbirliğinde düzenlenen etkinlikte Türkiye'nin çeşitli illerinden aşçılar bakliyat kullanarak 120 çeşit yemek ve tatlı yapmışlar. İşte bu sergiyle ilgili bilgiler almak üzere telefon attığımızda Mersin Ticaret Borsası Genel Sekreteri Sayın İsmail Sarı var. Efendim merhabalar, iyi günler, Hayatın Sesleri'ne hoş geldiniz.
Hoş bulduk, ben de iyi yayınlar diliyorum.
Teşekkür ediyoruz. Evet, 23 Ocak'taydı sanıyorum sergi ama birazcık öncesinden söz edelim. Bakliyatın Türk kültüründeki öneminden söz edelim. Özellikle Mersin'in bakliyat açısından önemiyle ilgili neler söyleyeceksiniz?
Bakliyat ürünleri aslında bizim millet olarak yabancısı olduğumuz ürünler değil. Nohut ve mercimek açısından baktığımız zaman dünyaya yayılış noktası bizim topraklarımız, bulunduğumuz coğrafya. Yani Anadolu, Mezopotamya ilk defa dünya genelinde burada yetiştirilmiş, buradan dünyaya dağılmış. Kuru fasulye biraz daha farklı, başka kıtalardan bize gelmiş ama aradan geçen asırlar içerisinde bizim milli mutfak kültürümüzün bir parçası olmuş. Ama maalesef günümüzde biraz hazırlanışı zor olduğu için, zahmetli olduğu için modern mutfağımızdan uzaklaşmaya başlamış. Biz yeniden genç nesillerin dikkatini çekmek için özellikle böyle bir etkinlik düzenledik.
Evet.
Mersin'in bakliyat sektöründeki önemine gelince, Mersin'de aslında bakliyat üretimi yapılmıyor. Yani tarla anlamında bir üretim yok. Fakat Türkiye'deki yerlerde üretilen bütün bakliyat ürünleri, nohut, mercimek, kuru fasulye, barbunya, yeşil mercimek, hepsi Mersin'e gelir, burada işlenir, buradaki sanayi tesislerinde, buradan yurt içine ve yurt dışına dağıtılır. Mersin'in böyle bir önemi var. Dünyadaki birkaç bakliyat kentinden birisi Mersin'dir.
Evet. Peki birazcık da yemeklerden söz edelim. 120 çeşit yemek dedik. Neler vardı bunların içerisinde? Tabii tatlılar da vardı ama.
Aslında şöyle, yani dediğim gibi bizim geleneksel mutfağımızın bir parçası. Geleneksel yemeklerimiz de vardı sergilediğimiz yemekler içerisinde.
Nelerdi onlar mesela?
Yani belli bir yörede bilinip başka yerlerde bilinmeyen yemekler vardı. Ve bu arada aşçılarımızın kendi geliştirdikleri inovatif yemekler vardı. Yani ilk defa orada sergilenen yemekler vardı. Yemek diyorum ama bunun içinde çorba var, ana yemek var, tatlı var, salata var, bakliyat ürünleri kullanarak yapılmış. Gayet güzel, renkli, lezzetli bir sergi oldu.
Geleneksel yemekler dediniz Mersin'e özgü. Onlar nelerdi Sayın Sarı?
En basiti yani bildiğimiz kuru fasulye veya nohut yahni. Yani bunlar hemen herkes tarafından bilinen, yapılan yemekler. Ama genç nesil özellikle bilmiyor. İşte burada bir sıkıntı var. Onlara bunu tanıtabilmek amacıyla böyle bir etkinliğe girdik.
Evet. Peki Mersin'e özgü neler vardı o 120 çeşidin içerisinde?
Bizim Mersin'de aslında çok fazla bu bölgeye özgü bir şey yok. Genelde İç Anadolu'ya, Doğu'ya, Güneydoğu Anadolu'ya ait yemekler vardı.
Peki,
bu bir Mersin yemekleri sergisi. Daha çok Türkiye yemekleri sergisiydi.
Evet, elbette. Türkiye'nin çeşitli illerinden aşçılar geldiler. Peki kaç günde hazırlandı bunca yemek?
Aslında organizasyonun hazırlık süreci aylar öncesine gidiyor. Fakat aşçılarımızın Mersin'e gelip burada buluşmaları, buradan da yani 20 tane aşçı şehir dışından geldi. 6 tane aşçımız da Mersin'den katıldı. Yani toplam 26 aşçımız hazırladı bunları. Bir günde tamamladılar bunu.
Bir günde tamamladılar. Ertesi gün sergiye mi çıktı?
Evet, aynen öyle oldu.
Kaç saatte bitti? Hemen bitmiştir. Hazırlanması uzun sürer ama.
Gece boyu devam etti. Sanıyorum 12 saat civarında bir emek var orada.
Evet, elbette. Peki ilgi nasıldı sergiye?
İlgi çok yoğundu. Biz aslında bunu çok fazla ulusal bazda yaymadık. Yani Mersin'le sınırlı tutmuştuk. Mersin protokolü oradaydı, iş dünyası oradaydı, sivil toplum örgütleri, vatandaşlarımız. Çok yoğundu. Çok güzel bir sergi oldu. Gezenler çok beğendiler. Bu arada gezen misafirlerimize öğle yemeğinde de bakliyat yemeklerinden oluşan bir menü ikram ettik. O da ayrı bir sürpriz oldu.
Evet. Peki devamı gelecek mi acaba?
Tabii. Bizim Mersin dediğim gibi Türkiye'de bakliyat sektörünün merkezi, Mersin Ticaret Borsası da bakliyat ürünlerinin en çok alıp satıldığı borsa. Biz borsa olarak bu yılı, 2016 Dünya Bakliyat Yılı'nı daha farklı etkinliklerle kutlamaya devam edeceğiz. Bu arada bu yaptığımız sergiyi derhal çok hızlı biçimde kitap haline getiriyoruz. Vatandaşlarımızla buluşturacağız.
Kitap haline derken sergide yapılanların hepsi mi orada yer alacak yoksa tariflerde var mı?
Tarifleriyle birlikte bir yemek haline gelecek ve onu dağıtıma sokacağız.
Aa, çok güzel. Türkiye'nin başka illerinde de olabilecek midir acaba bu tür sergiler?
Aslında çok ilginç bir sergi. İlk defa bu ölçüde, bu kapsamda çok geniş bir sergi oldu. Çok yoğun talep var yani bize. İstanbul'dan, Antalya'dan, İzmir'den talepler var. Aynı sergiyi burada tekrar edelim diye. Bunları değerlendiriyoruz. Önümüzdeki aylar içerisinde bu sergiyi başka şehirlerde de tekrar edeceğiz.
Evet. Efendim çok teşekkür ediyoruz size. Ankara'dan selamlar, sevgiler, saygılar Mersin'e. Program konuğumuz olduğunuz için de ayrıca teşekkürler. Hoşçakalın.
Sağ olun. Ben teşekkür ediyorum.
Mersin Ticaret Borsası Genel Sekreteri Sayın İsmail Sarı'ydı. Telefon konuğumuz, kendisine teşekkür ediyoruz ve Hayatın Sesleri'ne bir başka bölümle devam ediyoruz.
Beyin, zihin vesaire.
Ve sevgili dinleyicilerimiz, köşemizde Beyin Bilimsel Kurul Başkanı Profesör Doktor Sayın Sinan Canan'la birlikteyiz. Merhabalar, hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk.
Evet, bugün neden sanat üretir insanı konuşacağız. Çünkü sanat insanlar üzerinde büyük etki yaratan, birleştirici, aynı zamanda kaynaştırıcı özelliğe sahip bir ruh işi. Şimdi sanat beynimizde ne yapar? Nerede yer alır?
Şimdi önce ben hep başlarken çok önemli bir şey söylemek istiyorum bu konuda. Sanat sanki belli profesyonel insanların işte ya da yetenekli insanların yaptığı, yapması gereken bir şeymiş. Geri kalanımızda işte ondan zevk alacak ya da tüketecekmişiz gibi falan düşünüyoruz ama sanat insanı diğer canlılardan ayıran önemli şey. Yani bizim dışımızda sanat yapan bir canlı yok. Böyle baktığımızda. Sanat nedir? İşte dışarı baktığımızda gördüğümüz somut dünyanın ipuçlarını alıyoruz. Bunlardan soyut düşünceler üretiyoruz. Daha sonra bu soyut düşünceleri tekrar somut bir takım işlere döküyoruz. Dolayısıyla buna sanat diyoruz. Ve beynimiz aslında, yani insan beyni tamamen bunun için yapılandırılmıştır diyebiliriz. Yani sanat...
Yani herkes yapabilir mi?
Aslında hepimiz sanatçıyız. Yani doğuştan öyle söyleyeyim. Çok garip soyutlama yeteneklerimiz var. İşte çocukların oynadıkları oyunlara bakarsanız, mesela çocuk bir kaplan oluyor, bir at oluyor, bir uçak oluyor. Sürekli olarak böyle kendini bir şeylere benzetip soyut soyut düşünceler ve senaryolar üretip bir takım oyunlar yapıyor. Aslında hani sanatın bir parçası da bu diyebiliriz açıkçası. Doğuştan itibaren hepimizde var. Ama sonra eğitim denen sistemle biz şöyle bir şey yapıyoruz. Bunun dışında bir hayatın mecbur olduğunu öğreniyoruz. Otomatik bazı işlerle işte kendimizi meşgul etmeye başlıyoruz. Belli dereceler, diplomalar falan filan alarak işte bize biçilen bazı şeyler, evleneceğiz, işte emekli olacağız falan filan gibi köşe taşlarını yaşamaya başlıyoruz ve bir süre sonra hani bunun dışında bir hayat mümkün mü? İşte ben daha ekstra neler yapabilirim diye düşünemez hale geliyoruz. Bu rutin bizi aslında insan olan benliğimizden koparıyor diyelim. Niye ben bunu özellikle iddia ediyorum? Şimdi insanı diğer canlılardan ayıran şey sanat demek aslında çok iddialı ilk başta bakarsanız. Ve 40 bin yıl önce mağara duvarlarına yapılmış resimler buluyoruz biz mesela. 40 bin yıl önceki insan ne taş alet edevat üretiyor, ne herhangi bir teknolojisi var, ne de bize başka bir şey kalmış onlardan. İlk bıraktığı eser insanoğlunun bu dünyada muhtemelen 40 bin yıldan çok daha eskileri de var. Biz görmedik belki de.
Evet, 100 yıl önce.
Mağara duvarlarına resimler yapıyor insan. Şimdi bunu niye yapıyor diye baktığınız zaman insanın böyle bir etkisi var. Bir takım soyutlamalar yapıyor ve bunu başkalarının görmesi için bir şekilde hayata geçirmeye çalışıyor.
Tamam, şimdi bazılarının sanat eseri olarak gördüğünü, bulduğunu bir diğeri aynı şekilde görmüyor.
Tabii ki sanat lezzetimiz biraz farklı. Fakat burada önemli olan mesela karnımızı doyurmayan, bize biyolojik olarak açık bir fayda sağlamayan, garip bir üretim işiyle uğraşıyor olmamız. Zaten insan olarak bizi farklı yapan o. Şimdi mesela müzik yapıp albüm satıp para kazanabilirsiniz ama gerçek bir bestekar, gerçek bir müzisyen mesela beste yapma etkisine hakim olamıyor. Bir şeyler geliyor ve onları notalara döküyor, kayıtlar altına alıyor. Ve sonra işte tabii şansı yaver giderse, zamanına uyumlu bir şey yapıyorsa, mesela insanlar bunu beğeniyorlar vesaire. Ama sanat olarak esas söylediğim şey bu soyut bir varlığı hayata geçirme gibi bir etkimiz var bizim. Bu niye böyle diye baktığınızda doğrudan sizi beynin yapısına gönderen bir soru bu. Çünkü bizi farklı kılan şey bedenimiz değil ya da üstün yapan şey bedenimiz değil. Bedene bakarsanız ne dişlerimiz var ne pençelerimiz var. Hani tabiatta giyinmeden hayatta bile kalamıyoruz. Bu kadar zayıf bir bedenimiz var aslında. Ama şu anda insan türüne bakıyorsunuz dünyada hakimiz. Yani her tarafta yaşayabiliyoruz. Her şeye uyum sağlayabiliyoruz. Bunun sebebi de çok yüksek bir zihinsel kapasiteyle donatılmış olmamız. Bu zihinsel kapasitenin çok önemli bir özelliği dilken bir başka önemli özelliği de mesela sanat gibi yaratıcı faaliyetlerde bulunmak. Bu sanki bir yan etki gibi ortaya çıkıyor ve çoğumuz aslında uygun ortamı bulduğumuzda buna hakim olamıyoruz. Tekrar çocuklara gönderme yapacağım. Aslında her çocuk kendi çapında bir sanatçı. Az evvel de bir resim yarışmasıyla ilgili bir kataloğa bakıyordum mesela orada da gördüm. Çocuklara çevrelerine dair resimler yapmaları istenmiş ama hiçbir çocuk o yaptığı resimlerdeki bir çevrede yaşamıyor. Tamamen bir şey üretiyorlar yepyeni ve onu tuvalin üzerine, kağıdın üzerine dökme
yani
ihtiyacı
hissediyorlar. Yani herkeste var o merkez. O zaman geliştirilebilir.
Şimdi bunu bir beyinde bir hani düğme ya da merkez olarak düşünmeyelim. Çünkü beynin bütününün faaliyete geçmesini ilgilendiren bir şey. Çok özetle son yıllardaki araştırmalarda biz şöyle bir şey görüyoruz. Mesela biz otomatik, rutin olarak yapmamız gereken bazı faaliyetler var. İşte duyduğumuzu kağıda geçirmek için yazı yazıyoruz mesela. Bu yazı yazma faaliyeti otomatik bir faaliyet. Ve bunu düşünmeden hızlı bir şekilde gerçekleştirecek bazı beyin devrelerimiz var. Bu beyin devreleri genellikle insanların çoğunda beynin sol tarafında bulunuyor. Sol, iki yarım küre biliyorsunuz beynimiz. Sol taraf hem böyle otomatik hızlı yapılan, düşünmeden yapılan işleri kontrol ediyor. Bizim kolaylığımız için onları hızlandırıyor. Bir de dış dünyayı algılarken gördüğümüz şeyleri, karşılaştığımız nesneleri daha önce bildiklerimize benzeterek hızlıca kategorize edip algılayabilmemizi sağlıyor. Sol tarafın işi bu. Peki beynin sağ tarafı daha çok ne yapılıyor diye, ne yapıyor diye baktığımızda, yeni bir şey gördüğünüzde onu bir şeye benzetmeden önce onu algılamaya çalışırken, bir bütün halinde görmeye çalışırken sağ beyindeki devrelerin çalışmaya başladığını görüyorsunuz daha çok. Yahut bir sanat eserine bakarken, bir müzik eseri dinlerken beyninizin sağ tarafının daha fazla aktif olduğunu görüyorsunuz. Özellikle hani müzisyen olmayanlar, ressam olmayanlar için bu geçerli. Ve sanatsal bir üretim yapan insanların yahut sanat eğitimi alan insanların beyinleri izlendiğinde, normal insan hayatın büyük çoğunda sol tarafını kullanırken otomatik işler yaptığı için, bu tip bir üretimde beynin iki tarafının birden devreye girdiği gözleniyor. Yani beynin bütüncül çalışmasını gerektiren bir üstün bir faaliyet var karşımızda açıkçası.
Anladım. Yani bazılarının görsel sanatlara, bazılarının müziğe, bazılarının şiire yatkınlığı o zaman böyle açıklanıyor.
Şöyle, bir bunun doğuştan gelen az bir kısmı olduğu gibi esas yetişme tarzıyla çok ilgisi var. Örneğin müzik zevkiyle ilgili çalışmalardan bildiğimiz bir şey söyleyeyim. Mesela 10 yaşına kadar maruz kaldığınız müzik nota dizgeleri, müzik türü sizin ölümünüze kadar müzik türünüzü çok önemli oranda belirliyor. Hı hı. Ne kadar çok farklı, çeşitli müziğe maruz kalırsanız ilk 10 senesinde hayatınızın, özellikle bunun ilk 4 yılı çok önemli. O sürede beyninizin müzik değerlendirme özelliği de o kadar artıyor. Şimdi maalesef mesela müzikle ilgili biraz kısır dönemlerdeyiz. Yani çok yeni türler, yeni arayışlar yok. Herkes birbirini taklit etmeye çalışıyor. Sebebi de müzik piyasasının biraz standartize olması ve paketlenmesi. Yani herkes aynı şeyleri dinliyor aslında bakarsanız. 3-5 tane tür var.
Bazılarına gürültü gelebiliyor. Aynen. Bazılarına da sanat eseri.
Ve bir de çok gocunduğum bir şey var açıkçası. Müzik mesela insan zihninin çok anlayamadığımız, çok üstün bir faaliyetiyken, bugün sürekli arka planda böyle salata niyetine çalan bir şeye dönüştü. Yani sürekli müzik var etrafımızda ve dikkat bile edemiyoruz ona. Hı hı. Ve bu açıkçası biraz da bizim bu yeteneğimizi dumura uğratan önemli faktörlerden bir tanesi. Hı hı. Müzikal bir ortamda, müzikal olarak kendini ifade edebilecek koşullarla karşılaşmış insanlar daha fazla müzisyen olma eğilimi tabii ki gösteriyorlar. Yahut görsel sanatlarla ilgili imkanlar yakalamış, bu konuda kendisini ifade eden insan bu yönde gelişiyor. Bildiğimiz kadarıyla doğuştan gelen yetenek çok küçük bir etki yapıyor buna. Yani yeteneğin etkisi çok az bir sanatçı olmanız için. Esas olarak bu konuda ısrarla, efendim tutkuyla özellikle çalışmak gerekiyor.
Peki hani 4 yaşına kadar dediniz. Hı-hı. Sonrasında mümkün değil mi? İşte, örneğin bu saatten sonra bizler için...
Gayet mümkün. Biz mesela, bizim özel bir araştırma konumuz bu. İnsanların işte görebildiklerini genellikle çizemediklerini biliriz. Hani mesela karşıdaki, hı-hı, insanın portresini yapmak isterseniz genellikle insan biraz utanır, böyle hani portre çizmek istemez kimse. Çünkü karşımızda net olarak gördüğümüz bir manzarayı bozarak çiziyoruz biz genellikle. Bir şekilde şekli değişiyor kağıda geçirirken ve portre yapamıyoruz. Bazı basit teknikler var. Buna işte beynin sağ tarafıyla çizim yapmak falan da deniyor. Bu tip teknikler, kitaplar var bu konuda. Biz bunları uygulayarak insanlara çok kısa bir süre içerisinde karşılarındaki nesneyi sadece olduğu gibi görmelerini öğretmeye çalışıyoruz. Bu bizim denediğimiz bir yöntem.
Peki bu arada lütfen unutmayın, şunu, hı-hı, sormak istiyorum. Sol eliyle yazanlar, sol elini, hı-hı, kullananların çok daha güzel resim yaptığı, çizgi çizdiği söylenir. Doğru mudur?
Sanata ya yatkınlıkları olduğu biraz söylenir ama hani bununla ilgili net bir bilimsel çalışma ben bilmiyorum. Fakat genel böyle yaygın bir inanış ve kabul var. Sol elini kullananlarda bu beynin sağ sol meselesi genellikle tam tersi oluyor diğer insanlara, yani sağ elini kullananlara göre. Ve bildiğimiz bir şey daha var, onların reaksiyon hızları biraz daha yüksek. Mesela bir etkiye tepki üretme süreleri biraz daha kısa oluyor sağ elini kullananlara göre. Bu tabii ki biraz daha işlemin hızlı olması, bazı IQ, hı hı, açılarından biraz daha önde olmak gibi bazı avantajlar sağlayabilir. Ama bütün solaklar, sol elini kullananlar için bunu genellemek pek doğru olmaz.
Evet.
Çünkü onlar arasında da büyük bir farklılık var.
Peki doktorların genellikle sanata ilgisinin olduğu söylenir ki
sormayın
genelde de...
Evet.
Onu
tıp fakültesinden arada bir doktor çıkar ve çoğunlukla sanatçı çıkar derler. Şimdi bu bizim aslında eğitim ve üniversiteye insan yönlendirme yöntemimizle ilgili bir sorun var burada. Şimdi tıp fakültesi kazanabilmek için Türkiye şartlarına bakarsanız oldukça yüksek puanlar almanız gerekiyor. Hı-hı. Ve analitik işlemci zekanızın ön planda olması gerekiyor. Bir kere çalışkan olmalısınız, sürekli test çözmelisiniz vesaire. Dolayısıyla sayısal zekası yüksek insanları böyle bir elemeyle zaten bir yere topluyorsunuz. Fakat sayısal zeka insanın tek zeka tipi olmadığı için bu insanların büyük bir çoğunda kuvvetli olan başka bölgeler de var. Ve çoğu tıp fakültesine girdikten sonra mesela ben yıllardır orada öğretim üyeliği yapıyorum. Sıkılıyorlar tıp eğitiminden ve onları tatmin etmemeye başladığını görüyor. Öğrencilerin mesela bir %20-30'luk bir yüzdesi böyle bazıları bunalıma girecek kadar ciddi olabiliyor bu işlerde. Çünkü onların içinde başka itkiler var. Kendilerini ifade etmek istedikleri ve bilmedikleri başka yollar var. Ve şanslı olanlar mesela genellikle bu tip zor bölümleri okurken ya da mezun olduktan sonra kendilerine bir uğraşı alanı buluyorlar. İşte şu anda Türkiye'nin en büyük tamburisi mesela benim arkadaşım Murat Tokaç bir doktordur aynı zamanda. Ama hem hekimlik eğitimi boyunca hem de birlikte doktora yaptığımız dönemlerde onun hep ağırlığı sanata yönelik oldu. Tıbbı da seviyor ama müzik bambaşka bir şey onun için. Dolayısıyla bu insanların belli bir zeka tipinin yüksek olması aslında diğer alanlarda da bunların iyi olmasını getirebiliyor çoğu zaman. Hı hı. Şansı olanlar bir yol buluyorlar ve kendilerini ifade ediyorlar. Ama maalesef işte bu biraz da kısmet, şans karşılaşılan şeyler meselesi.
Sanatı sadece üretmek değil de anlamak da beyin gerektiriyor galiba, değil mi?
Şimdi şöyle söyleyeyim, sanat tüketimi pasif bir işlem değildir. Beyin görüntülemeleri açısından bizim gördüğümüz çok önemli bir şey var. Bu beni açıkçası çok şaşırttı ilk öğrendiğim zaman. Biz yemek yediğimizde, lezzetli gelen bir şeyler tattığımızda ki hayatımızı sürdürmemiz için lezzet duyusu çok önemli biliyorsunuz. Beynimizin faaliyete geçen bir bölümü var. Bu lezzetlidir ya da bu iğrençtir yememeliyim diye ayırt eden bir bölgemiz var. Ve bu bölge çok ilginç bir şekilde güzel bir sanatsal esere baktığınızda aktive oluyor. Bu bölge çalışıyor. Ne demek bu? Yaşamsal, temel yaşamsal duyularımızdan biri olan lezzet duyusu aynı zamanda sanatla yakından ilişkili. Biz sanattaki estetiği algılarken aslında lezzet duygusuna benzer bir şey yaşıyoruz içeride. Hı hı. Fakat ben maalesef çok denemesini de yapıyorum bunun. Derslere girdiğim bölümlerde öğrencilere bazen tablolar gösteriyorum. Çok meşhur işte ressamlar tarafından yapılmış. Ve çocukların ona konsantre olup bundan keyif alamadıklarını çok müşahede ettim. Çünkü bunun hangi tarafının sınavda sorulacağı gibi bir endişeyle bakıyorlar tabloya. Ve sanatsal keyfi, lezzeti alma konusunda ciddi bir eksiklik yaşamaya başlıyoruz. Çünkü bu gerçekten erken yaşlardan itibaren kazanılması gereken, zihne işlenmesi gereken çok önemli bir özellik. Biz bunu maalesef kaybediyoruz. Biraz hoyratça yaşıyoruz. Biraz hızlı geçiyoruz bazı şeyleri. Şu meşhur deneyi bilirsiniz. Dünyanın en ünlü kemancılarından biri. Hani konserine yüz binlerce dolar ödenerek gidilen birisi. Metroda keman çalıyor ve kimse durup dinlemeye vakit ayırmıyor. Evet. Biraz böyleyiz. Yani sanatı sanat olduğu için ayırt edebilecek bir duyarlılık gittikçe toplumumuzdan kayboluyor. Bu beni çok üzüyor. En baştaki söylediğimi tekrar hatırlatayım. Bizi diğer canlılardan ayıran çok önemli bir özelliği kaybediyoruz.
Evet. Peki şu anda bizi dinleyen dinleyicilerimiz arasında ya benim de şöyle bir yeteneğim vardı ama işte yapmadım, köreldi, şöyle de bir yönüm vardı diyorlarsa o sanatsal yönlerini ortaya çıkarabilmek adına yapabilecekleri bir şey var mıdır şu saatten sonra?
Vallahi bana sorarsanız çok şey var. Ben biraz da neler böyle mesela? Halk arasında ayran gönüllü denen adamlardan olduğum için her şeyi ara ara merak sarıyorum. Ve yeterince tutkuyla yapmaya başladığınız herhangi bir şeyi, yaşınız kaç olursa olsun, belirgin bir patolojiniz, bir yetmezliğiniz yoksa bedeninizde ya da beyninizde, yapamamanız için hiçbir sebep yok. Bir tek gereken bir şey var, onu söyleyeyim. Herhangi bir işte usta olmak için, onu mesela diyelim bir enstrüman icra edebilmek ya da bir yöntemi, resim yöntemini diyelim öğrenebilmek için, orada iyi olabilmek için temel bir kural var. 10 bin saat minimum o işe vakit ayırmanız gerekiyor. Şimdi buna ne kadar erken başlarsanız o kadar iyi. Hı hı. O kadar kolay beyniniz şekilleniyor bu konuda. 10 bin saatlik yatırım aslında beyninizde yeni devreler oluşturmak için harcamanız gereken bir süre. Beyin böyle
peki her yaş için
işte onu söyleyeceğim. Hı. Erken yaşlarda bu çok verimli bir şekilde olabiliyor. Bir kere vaktiniz bol, sorumluluğunuz az, konsantrasyonunuz yüksek. Yaş ilerledikçe bu yeteneği biraz kaybedebiliyoruz ama diyelim ki 10 bin saat değil de 20 bin saate çıktığını düşünün. Geçenlerde bir söz duydum, çok hoşuma gitti. İşte 90'lı yaşlarının sonunda bir hanımefendiye işte piyanoya merak sarmış. Piyano çalmayı öğrenmeye çalışıyor. İşte neden demişler şimdi merak sardın? Vallahi demiş öğreneceğim ama pişmanım. Keşke 70 yaşında başlasaydım, 30 senedir piyano çalıyor olacaktım. Hani bilmiyorum demiş bu kadar süredir yaşayacağımı bilmiyorum. Dolayısıyla biraz yani yaşama sevgisi diyoruz ya, evet, onunla çok yakından ilgisi var. Yani yarın ölecekmiş gibi yaşamak normal ama bir de hiç ölmeyecekmiş gibi de düşünmek lazım arada bir. Yani uzunca bir ömrüm olsa bu anımı nasıl değerlendirmek isterdim sorusu da bence çok önemli. Bu beynimizin işte o tutku ve motivasyon gücünü oluşturan temel düşüncelerden bir tanesi. Eğer böyle bir düşünce varsa içinizde, hı hı, bunun hiçbir açık formülü yok. Yani herkesin uygulayabileceği bir formülü. Piyano seviyorsanız para biriktirip hemen evinize bir piyano alın. Yaşınız kaç olursa olsun. Çünkü bundan sonra ne kadar yaşayacağınızı kimse bilmiyor. Sevdiğiniz bir şeyden uzak kalmayın. Ve yapmaya başladığınızda onun size sağlayacağı ödül, ilk notaları çıkarttığınızda beyninizde salgılanacak olan dopamin ve harekete geçecek ödül mekanizması sizi çok hızlı ilerletebilir ki genellikle böyle oluyor. Biz etrafımızda görüyoruz. Biraz önce bahsettiğim çalışmada ben resim çizemem diyen arkadaşların 20 dakika sonra resim çizmeye başlayıp da ondan sonra evde gizli gizli resim çizmeye başladıklarını görüyoruz mesela. Hani bu tamamen bir tutku ve motivasyon meselesi. Bunun da özel, evet, bir formülü yok.
Hayatımızın her zamanında yapılabilecek, aynen, yapılması gereken.
Yani bence en önemli şey depresyon, bunalım falan şikayetçiyseniz hemen başlayın derim herkes için.
Evet, çok teşekkür ediyoruz Sayın Sinan Canan. Yine birlikte olmak üzere haftaya.
Ben teşekkür ederim,
sağ olun, var olun. Sevgili dinleyicilerimiz, En Beyin Bilimsel Kurul Başkanı Profesör Doktor Sayın Sinan Canan'dı konuğumuz. Teşekkür ediyoruz tekrar kendisine. Ve işte sevgili dinleyicilerimiz, bugün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hayatın Sesleri'nin program yapımcılarınız Gülşen Ayvaz, Didem Östaşbaşı, Şule Çankaya, kumanda masasında Recep Özdem ve mikrofonda ben Nilgün Doruk. Bugünlük bu kadar diyoruz TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından. Yarın Türkiye saatiyle 15 haberleri sonrasında yine birlikte olmak üzere. Hoşçakalın. Hayatın Sesleri.